fiiliyat da aynı. Mesela Şiilere tasavvufçular kızarlar. Şiilerin sapıklığı nedir desem, işte onlar imamlara gayb ilmini isnat ederler. En başlıca sapıklıklarından bunlar var. E siz, onlar 12 kişiye bunu hasrediyor, siz bütün şeyhlere bu yetkiyi veriyorsunuz. Tasavvufçulara tabii. Şimdi baktığın zaman tasavvufçular eleştirdikleri pek çok şeyin kendilerinde olduğunun farkında değiller. Burasını düşünmüyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Zümer Suresi 3. ayetinde söylediği şey de öyle. Yani onlar Allah ile kendi aralarında aracılar edinirler ve biz bunlara sırf Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Bu ayeti söylediğin zaman iyi de onlar bak ibadet ediyorlarmış diyor. Yani kendi yaptığın ibadet olduğunu bilincinde değil, bunu anlamıyor. Bunları yakalatmak lazım. Yani ibadetin kapsamına neler girdiğini. Sen buna ibadet desen de demesen de fiili olarak o gerçekleşti mi? Herhangi bir ibadet yüzü Allah'tan başkasına yöneldi mi? İfsad ediyor o zaten. Mesela Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet gayet açık. Ama biz ona ilah demiyoruz ki diyor bu sefer. Bu sefer buradan geliyorlar. Söyleyecek şey şu. Sen şeyhine secde eder misin? Haşa der. Yani böyle diyorlar. E peki dua da aynı secde gibi bir ibadettir. Secdeyi şeyhine layık görmüyorsun da duayı neden layık görüyorsun? Yani Allah'ın hakkı olan bir şeyi şeyhine verirken diğer bir şeyi niye vermiyorsun madem öyle? Böyle dediğin zaman bazı şeyleri düşünmeye başlıyor. Yani ibadet yalnız Allah'ın hakkıdır dediğin zaman buna dua da giriyor, seslenme de giriyor. Bunların hepsi giriyor. İşte yakalatmak lazım. Gerçekten bilincinde değiller. Yani bir bizim de tasavvuf geçmişimiz olduğu için insan bunları böyle bir anda anlamıyor, fark etmiyor.
Gerçekten de beyinleri yıkanmış bir topluma şu anda gerçek İslam'ı yaşatmaya çalışılıyor. Ya ister istemez o insanın da vereceği bir tepki muhakkak ki olacaktır diye düşünüyorum ben de. Ama insanoğlundan da Kur'an'da geçiyor ya, siz insanoğlunu ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Yani bunu araştırıp doğru olanı kendilerine kabullenmeleri gerekiyor. Ve işte diyor ki ben diyor annem babam diyor atalarımdan ben bu şekilde gördüm kardeşim diyor. Yani adam direkt kestiriyor yani. Ben annemden babamdan işte dedemden bu şekilde gördüm. Bu zamana kadar bu şekilde gelmiş. Sen kim oluyorsun ki diyor yani şimdiki kuralı değiştirmeye çalışıyorsun diyor. E kardeşim Allah sana akıl vermiş, beyin vermiş. Araştır o zaman. Yani ben sana süt kararır dersem sen süt kara mı diyeceksin? Yok. Bunun beyazlığını açıklaman gerekir. Sen yani araştırman gerekir. Ve bu kanıya vardığında da buna amel etmen gerekir. İşte insanlarda yani bizim toplumumuzda gerçekten de bu çok zayıf. Böyle mesela söylüyorsun, uyarıyorsun işte diyorsun ki şöyle olmasa böyle olması gerekir. Yok biraz... diyor işte kardeşim diyor Allah Allah. Felence hocaya arıyor bana telefonda. İşte sen onun da beyni yıkanmış. O da biraz siyaset ilmiyle uğraştığı için, biraz siyaset bildiği için, ağzı laf yapan biri olduğu için seni ezmeye çalışıyorlar.
Bir tane Süleymancı bir arkadaş vardı. Eskiden sağlık memuruydum. Yani Yeşilkat'ta çalışırken. Ben buna anlattım. Rabıta olayını falan. Böyle teker teker anlattım. Dedi ki, güzelce dinledi. Ya dedi Seyfullah dedi. Ben dedi, senin dediklerinin hepsini dedi. İyi anladım da dedi. Ben sana cevap veremiyorum dedi. Ama dedi gel dedi. Kursta dedi. Sana cevap verebilecekler var. Ben aynen. Cevap veremem dedi.
Aynen.
Tamam dedim. Ben gider onlarla da konuşurum da dedim. Sen dedim öldüğünde dedim yanına kimi çağıracaksın bunlar sana sorulduğunda dedim. Yani cevabı senden isteyecekler. İşte şu hocaları çağırayım da onlar cevap versin diyemeyeceksin. Sen kabir sorgusunda düşün kendini dedim. Öyle deyince bir şey de diyemedi ama devam yani.
Örnek güzel bir şey. Efendim? Örnek ise aynen. Evet. Böyle dediğini yapan dediğinde sebat eder.
Evet.
Bir başını görünce hemen ona bir şeyler sormaya başlıyor.
Aynen.
Ha? Mesela ben kitap okumaya başladım. Otobüs boyunca sabah edince nevesten aşağı veriyorsun. İnsanlar yaklaşıyor, soruyor. Hmm. Ne yapıyorsun yani? Kimse kalmıyor. Arkada tek sebeple bendim. Bir zamanlar ben. Şimdi bir esrasit. Adımlar sonuçta bir izin vermişim. Ama adam bir yorumama görünce, yani kitap bok gibi. Soruyor, ne yapıyorsun sen? Ben kırmayı tamam. Niye yanıyorum? İyi, Allah kahretsin diyor. Birkaç insan bir anlaşıyor. Birkaç bir insan ne okuyor? Konuyu açıyorsun sen. İmaha bakıyorum böyle şu anda. İmaha resim okuyorum diyor. Ben aradım böyle çünkü bu imha, farklı imha diyor. Hadis destekliyor. Resulullah ne yaptığını anlatıyor sen. Tamam, hadi alalım. Böyle bir şey mi var? Ben iki arkadaşa imha verdim. Hediye ettim, istediler. Çok sevindiler. Sonuçta bu yönetimin bir karşılığıdır. Allah hidayet nasip etsin. Tamam. Şimdi bazı sana kitap alıyor. O kadar bir an versem. Okur bir yere bakıyor. Biz Allah dua ederiz. Allah bir daha ettim. Eder okurlar. Tutmalar yoksa böyle bir şey. Bazen biz de geri koyuyoruz. Yani. Gerçekten hissediyorum. Uygulamalarda mesela kitap okuma konusu olsun. Kur'an-ı Kerim okuma konusu olsun. Bazen hala zaman gidiyor böyle. İnsan yapması gelmiyor. Tek böyle iki kişi olunca olmuyor. Ama böyle ben sürekli sen çok katılıyorum bilmiyorum. Her gün ne ki başımı tanıyorum bir askerime geliyorum. Faydası oluyor çünkü. İnanıyorum ki yaşayan bir insan sohbeti bu. Ya da vesaire duruyorum sohbetini bunu bunu dinliyorum. Bir faydası oluyor. Her hafta bir iki tane bunu dinlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar da tavsiye ediyorum ama sonuçta herkesin bakarsın çok farklı. Evet. Aradan önce ben böyle görüyorum. Din yaşam konusunda topluma adapte olmaya başlıyorsun.
Doğru. O yüzden işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din nasihat da kaimdir buyuruyor. Yani gerek ferdi olsun, gerek toplumsal hayat olsun. Yani bir takım hatırlatmaların sürekli bulunması gerekir. Yani bildiğin şey bile olsa hatırlatmak gerekiyor. Kendi kendini hatırlatman. Yani ders ortamında konuştuğun zaman bile belli bir mevzuyu açıp o konunun dersini yaptığın zaman bile ben bizzat istifade ediyorum. Yani bazı şeylerin tekrarı yani bir nevi imanları yenileme bu. Yani bildiğin konuları tekrar üzerine pekiştirerek işliyorsun. O iyice yerleşiyor. Unutmuş olabiliyorsun.
Bir tane hatırlıyorum, sahabeler karşılaşınca diyorlardı yani. Gel beraber imanı tazeye yapalım. Ben diyordum, bu hadis nedir yani? Anlamıyorum, hayatını gerçekten de bunu anlamıyorum, çok güzel. Mesela ben Abdullah'a karşılaştım, yoluna karşılaştık aslında. Gönül Rabbim, bildiğim şeyler ama ona konuşabiliyorum. Ama başkalarım da konuşamıyorsun, biliyorsun bir tepki verecek. Ne olduğunu bilemiyorsun, ölçemiyorsun. Bunlarla araya zaman gelince, sana da bir gerilim veriyor. Onlar da farklanıyor, ben de kendim farklanıyorum. O içtenlik kanı hissediyor. O konuda çok yardımcı Allah'ım.
Yani
çok meyilli, çok meyilli.
Evet, o yüzden mesela bu haftalık sohbetleriniz şu an devam ediyor mu?
Bazen uyuştum size etmeye çalışıyordum yani. Hı. Geçen hafta
bunun mutlaka faydası olur. Yani zaten hiçbir faydasını görmesen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük müjdesi var. Yani Allah'ı zikretmek için bir araya gelmiş bir toplumda insan diyor o meclise, zikir meclise, Allah'ın hükümlerinin, Allah'ın dininin anlatıldığı, imanın anlatıldığı o meclislere insan diyor omzunda dağlar kadar günahıyla gelir diyor. Oradan ayrıldığı zaman diyor, melekler onları şöyle müjdeler. Allah'ın müjdesiyle sevinin. Kötülükleriniz hasenata çevrildi. Yani bu büyük bir müjde. Yani insan sadece bu bereketi talep için oraya katılsa, hiçbir şey anlamasa bile, yani bu büyük bir kazanç. O yüzden bunları ihmal etmemek lazım. Biz iki kişi başladık mesela çulukta. Böyle cenaze gibi çok ciddi bir mani olmadıkça hiç terk etmedik bugüne kadar elhamdülillah. Bir de işte böyle yolculuğa falan çıktığımızda mecburen. Onu da başka yerde yapıyoruz sonuçta. Yani hasta da olsak Allah'ın izniyle, mesela ben çok şahit olmuşumdur. Kafamı kaldıramıyorum ağrıdan bazen. Yine de derse gidiyorum. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmıyor. Yani şifa da oluyor Allah'ın izniyle yani. Bunları terk etmemek lazım. Yani hem kendimiz için hem de toplum içerisinde emanetin ihyası için. Çünkü bizim bir mükellefiyetimiz var. İçinde yaşadığımız toplumdan biz mesulüz. Biz sokaklara çıkıp işte sen şunu yapma, sen bunu yapma diyemiyorsak, hiç olmazsa bunu yerine getirdiğimiz zaman Allah'ın bizi bu yerine getiremediklerimizden sorumlu tutmamasını umabiliriz. Ama bunu da yapmıyorsak onlar da bize sorulacak. Yani bunları inşallah ihmal etmememiz lazım.
Diyanetin işte yani Türkiye ile Arabistan işte arasındaki o oluşan farkın nasıl oluştuğu, nasıl niye biz mesela Türkiye'de öyle bir sistem olmadığı hakkında
şimdi anlatırsanız. Şimdi Türkiye'de
bunun hesabı nasıl oluyor yani, tam şeyi mesela tam olarak bunun günü budur nasıl denebiliyor?
Bunu yani, diyemezler.
Hayır, şahıs olarak ben mesela
onlar nasıl söylüyor?
Onlar nasıl söylüyor? Niye onlar öyle söylüyor?
Şimdi bunlar astronomların hesaplarına dayanarak.
Yani Türkiye'de öyle herhalde.
Tabii.
Hesap işi.
Tabii, ona göre hareket ediyorlar. Bu astronomların da kriterleriyle dinin kriterleri birbirine uymuyor birincisi. Mesela onların kriterlerine göre hilalin tam şekliyle görülme imkanı diyorlar. Görülmesinde şart koşmuyorlar. Görülebilme imkanı diyor. Yani hilali görmesen de bayram yapabilirsin bu astronomlara göre. Ama din de görülmesine bağlanmış. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin ayrıcı bir özelliği olarak bunu bildiriyor. Bunu yanlış tercüme ediyorlar. Herhalde kasten yanlış tercüme ediyorlar bazı hadis kitaplarında. Biz hesap yapmayız. Yazı yazmayız diyor. Yani bu hesapları yazmayız. Yoksa yazı yazmaktan yasaklama değil bu. Biz yazmayız, hesap yapmayız diyor. Ay şöyle şöyledir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir seferinde 29 gösteriyor, bir seferinde 30 gösteriyor. O halde diyor, hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, hilali gördüğünüz zaman bayram edin diyor. Yani hilalin görülmesine bağlanmış bu şer'i bir emir. Hesap yapmayız ifadesi de bunu, biz hesap bilmeyiz, yazı bilmeyiz, ümmi bir milletiz, ümmi bir ümmetiz diyerek. Ama şimdi işte hesap biliyoruz, yazı biliyoruz diyerek ne yapıyorlar? Bundan sapıyorlar. Halbuki Allah Resulü'nün zamanında da Muaviye radıyallahu anh gibi, Ömer radıyallahu anh gibi, işte Zeyd bin Sabit gibi yazı bilen, hesap bilen sahabeler vardı. Bunu yapmadı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu yasaklama içeren bir ifade. Biz hesap yapmayız, yani ayı hesaplamayız. Çünkü hesapla bilemiyorsun demek ki, devamını da söylüyor. Çünkü ay bazen şöyledir, bazen böyledir. Bazen 29, bazen 30. Sen şimdi 10 sene önceden yazmışsın, bu sene 30 çekecek. Bakıyorsun, hilale göre olduğu zaman 29 çekiyor. Bir de astronomların kriterlerine baktığın zaman, yani çıplak gözle görülmesi esastır. Teleskopla falan görülmesi de şart koşulmamış. Çıplak gözle ay bir parçası gözükse anlık gözükür zaten. İlk hilal, ayın ilk yeni hilali anlık gözükür, birkaç saniye sonra kaybolur. Bunu yarım parça olarak görsen dahi
görülmüştür.
Yeterli, görülmüştür. Ama astronomlara göre tam böyle çeyrek hilalin tamamının gözükmesini şart koşuyorlar. Onun da görülme imkanından bahsediyorlar. Mesela bu sene bir tane sahtekarlık yaptı. Ne dedi? Hilal dedi, işte neydi, Güney Amerika okyanusunda görüldü dedi. Yahu okyanusta kim gördü bunu? Müslüman mı gördü? Kafir mi gördü? Gerçekten görüldü mü? Bunların söylediği aslında sadece görülebilme imkanı. Görmüşlüğü falan yok. Öyle bir kelebazlık yapmaya kalktılar.
Görmekten ziyade hocam şeyi tutmaz olur. Doğumun için, doğumun hesabı da şu tarzda.
Evet.
Doğum mesela bak, için gör, ille birisi görme ihtimali var. Doğuyor için görecek.
Hesaben
geçen sene Türkiye'den yani görülme imkanı yok. Şuradan buradan hayır, görülme imkanı yok diye bunu ilan etti astronomlar. Konya'dan Ali Küçükgil'in cemaati her sene çıkıyor gözlemeye. Oradan haber geldi biz gördük diye. Biz kime itibar edeceğiz? Astronomlar diyor ki görülme imkanı yok. Nereden biliyorsun? Hesapla. Yani.
Bunların hesabı olur hocam. Kıyamette korkmayacak. Bir de program baktıktan sonra geri gelmesi lazım hesabı olur.
Tabii.
Gelmeyecek.
Yani şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünde büyük bir hikmet var. Mesela sadece namaz vakitlerini dikkate aldığın zaman. Şimdi ne diyor? İmamlar mesuldür. Kendilerine güvenilen kimselerdir. Yani onlara bir sorumluluk yüklenmiştir. Müezzinler yine bu şekilde Allah müezzinleri bağışlasın, imamları irşad etsin diyor. İmamların bir görevi var. Onlar namazı kıldıracaklar vakitlerinde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre kıldırmakla mükellefler. Bu yerine gelmiyor. Müezzinlere de diyor Allah rahmet etsin, Allah onları bağışlasın diyor. Neden böyle dua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü bunlar her gün namaz vakitlerini gözetlemekle mükellef, ümmet adına onlar bir nevi habercilik yapıyorlar. Bunun için işte kıyamet gününde bunların boyunları uzun olacaktır. İnsanların en uzun boyluları müezzinler olacaktır diye müjde var. Şimdi müezzinlik vazifesi kalkmış. Yani alıyor senelerce önce hazırlanmış takvime göre sıradan bir vatandaş da okusa, müezzin de okusa hiçbir fark yok. Yahu sen bu maaşı gözetlemek için alıyorsun. O zaman müezzinlik kurumuna ne ihtiyaç var ki? Diyanet niye boş yere müezzin kadrosu açıyor? Ne gerek var? Hepimizden alınan vergilerle ödeniyor bunların maaşı. Bu iş yapılmayacaksa arkadaş herkes takvime baksın. Hatta ezan bile okumanıza gerek yok.
Merkezi sistemde olmuyor zaten.
He.
Herkesin evde takvim var.
Şimdi mesele şu. Bir sürü yanlış ortaya çıkmış durumda. Şimdi hadislerde gelene bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çok açık bildiriyor. Sabah namazı ne zaman başlıyor? Fecir doğduğu zaman. Fecir de o kadar ayrıntılarla açıklıyor ki üzerine basa basa. Sahabelerden gelen rivayetlerde diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh, biz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla diyor sahur yaptığımızda diyor ortalık aydınlıktır diyor. Bir güneş doğmamıştı diyor. Kişi diyor ok attığı zaman attığı mesafeyi görüyordu diyor. Şimdi bunların dikkate aldığı şeye baktığın zaman bir saat fark var. Kopkoyu karanlıkta. Yani Feci Kazip'le bile değil ha. Suudlular Feci Kazip'le zan okuyor. Veya Feci Kazip'ten 5 dakika önce okuyor. Çünkü onlar astronomların hesabına dayanıyor. Astronomlar da Feci Sadık'la Feci Kazip birbirinden ayırt etmiyor. Dünyaya vuran ilk ışıkları fecir kabul ediyor. Sabah namazının vakti diye bildirdikleri o. Türkiye'dekiler nasıl olmuş da aradaki fark böyle bir saate çıkmış bilmiyorum da tahmin edebiliyorum. Muhtemelen temkin falan koymaları bunu bu hale getirdi. Bir saate kadar ulaştırdı mesafeyi. Şöyle koy istersen. Sabah namazında böyle. Bu hani Ramazan dışında çok fazla problem olmuyor. 5 dakika falan, 10 dakika falan önce okuyorlar Ramazan dışında. Onda işte Kur'an falan okunuyor. Hadi farzı yetişiyor bir şekilde. Ama Ramazan'da problem. Öğle namazının vaktini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi güneşin tam tepe noktasına geldiği zaman yani gölgenin sıfırlandığı bir zaman. Bu zaman geldikten sonra bu vakitte namaz kılmak yasak. Bundan sonra zevale meylettiğinde yani kişinin gölgesi veya eşyanın gölgesi vurmaya başladığı andan itibaren öğle namazın vakti giriyor. Sonra insanın veya eşyanın boyu kendi misli kadar, kendi boyu kadar, gölge boyu olduğu zaman öğle namazının son kılınma vakti ve ikindinin başlangıç vaktidir o.
Nasıl?
Eşyanın gölge boyu kendisi kadar olduğu zaman, mesela senin gölgen gün ortasında kendi gölgen kadar olduğu zaman ikindinin vakti giriyor. Şimdi bunlar mesela Hanefi mezhebinde asr-ı sani diye bir uygulama var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindiyi son kıldığı vakti şey yapıyorlar. Artık ondan sonra ikindi kılamazsın, kerahate girer.
Peki hocam, az önce dedim ki öğlen namazı vakti güneş tepedeyken ve insanın gölgesi
vurmaya başladı.
Vurulmuyor ki. Yani ben mesela bizim burada güneş doğuyor, bu şekilde gidiyor. Yani şekil itibariyle gölge her zaman yerde.
Evet.
Hiç gölgenin olmadığı bir zaman olmuyor o zaman.
Şimdi güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman var.
En kısa olduğu zaman diye o zaman söyleyebiliriz. Çünkü burada güneş gerçekten de tam tepe noktasından gitmiyor. Meyil olarak gidiyor.
Eğik. Tam tepemizde değil ya hocam. Çünkü şeye göre biraz daha kuzeydeyiz. Güneşin geçtiği yere göre diyor.
Peki bunu hesaplarken?
Gölgeye geldim.
Aynı şey
işte. Yani ya ben mesela şu şekilde durdum. Güneş doğdu ve bu şekilde devam ediyor, batıyor. Tabii yani tepemden geçmiyor. Ve benim gölgem yani, sürekli...
Bu her yerde böyle zaten. Yani güneşi tam öyle tepe nokta, tepe nokta dediğimiz yani bir nevi orta yere gelmesi.
Orta yere gelmesi.
Yani yoksa tam tepe ne değil. O şekilde olmuyor zaten. Yani o dediğin gibi bu tarafta kalıyor. Yani o doğru.
Mesela kışa geldikçe daha çok yatıyor.
Evet öyle.
Ama yaza geldiğinde daha çok yukarı.
Yani kast edilen tam ortaya yere girmesi. Oradan batıya meylettiği zaman gölge, işte varlığın gölgesi kendi boyu kadar olduğunda artık öğle namazının son vakti, ikindinin kılınma vakti. Ondan sonra iki katı olunca, Allah Resulü böyle tarif ediyor. Gölgesi iki katı olunca bu da ikindi namazın son vakti. Yani o anda kıldın ikindi namazı, kıldın, kılamadın. Yani bilerek ertelersen kerahate giriyor. Şimdi baktığın zaman ikindinin son vaktinde ezan okunuyor neredeyse. Dolayısıyla adam şöyle düşünüyor. Ya ben daha öğle namazını kılabilirim, daha ikindiye var diyor. Halbuki ikindi vakti girmiş oluyor. İkindi namazında kerahatte erteleyebildiği kadar erteliyor ondan sonra. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o güneşin kızarmaya başladığı zamanı, şeytanın boynuzlarına batması, tamam, bu vakitte namazı yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zaten biliyorsunuz. Yani şu şimdilerde 20 dakika fark var. Ramazan'da 17 dakikaydı. Ramazan geçtikten sonra nasıl oldu bilmiyorum. 20 dakikaya çıktı fark. Yani mevsimlere göre değişiyor galiba.
Takvimlere göre de değişiyor bir de. Şu an günümüzde kullandığımız Cumhuriyet takvimi ve Zafer takvimi arasında bir de bir fark gözüküyor. Ezan saatleri arasında. 5'er dakika, 10'ar dakika falan. Gerçekten de ben bunu da dile getirdim. Yani buna göre dedim, hangisine göre namazını kılman gerekiyor dedim. Sen diyor, Diyanet doğru diyor, işte ezan okundu mu diyor, vakit gelmiştir diyor.
Kafana
yani bu sefer 3'e bölündü.
Yani sanki Diyanet vakti gözetleyip de okuyor.
İşte... İnsanlar
sonuçta o da önündeki takıma göre okuyor. Allah sağ olsun. Bu gerçekten aşılması zor bir şey. Yıllardır yerleşmiş bir şey olur mu?
Bir günlük olan yani kurban veya işte Ramazan meselesi aşılamadı ki bu her gün günde 5 vakit.
Samimi değiller. Hakikati yani, biliyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı için söylüyorum. Mesela geçen sene veya önceki sene bu adam Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı.
Evet.
O zaman çıkıp televizyona dedi ki TRT1'de niye işte Suud'la aramızda fark var diye sorduklarında orayla bura arasında gün farkı var dedi. Ya her hakikati bu adam bilen birisi yani. Sırf dalga geçmektir bu, başka bir şey değil. Milleti salak yerine koymaktır. Suud'la bura arasında 20 dakika fark var ya. Namaz vakitlerine bak. Bir gün fark eder mi? Aynı şeydesin. Yani onların teorilerine göre aynı enlem üzerindesin.
Aynı ekvatordasın.
He. Nasıl bir gün fark oluyor?
Amerika'da ancak bir gün fark
oluyor. Hadi orayı dese neyse.
12 saat yani. O da 12 saat şey değil. 11.40.
Dünyanın hiçbir yerinde bir gün fark yok öyle. Yani bir gün fark etmez bu bayram meselesi. Neden? Çünkü Güneşin hareketine göre
dünyanın yuvarlaklığına kendisine geldi. Dünya tam yuvarlak olması lazım ki bir gün fark etsin. O da öbür tarafta olsun.
Yok öyle bile olsa, sen yani dünyayı küre şeklinde kabul etsen bile o bir günlük devri tamamlaması lazım.
İşte onu diyorum.
Bir de şöyle bir sorum olacak hocam. Bu Kurban Bayramı'nda işte bu İHH yardım var. Ondan sonra bazı dernek kuruluşlarına kurban adak, yani kurban bağışlıyorlar. İşte benim kurbanımı sen kes şeklinde. Bu şekilde bir kurban kabul oluyor mu?
Şimdi prensip olarak vekalet caiz.
Evet.
Vekalet de kurban. Bukhari hatta vekalet babında vekaletin meşru olduğuna delil getirirken kurbanla ilgili de bir iki rivayet zikrediyorlar. Vekalet caiz. Ama bu kurumlar bu konuda ne kadar güvenilir? Burasını tartışması lazım. Kasap arkadaş var. 10 gün önceden Fethullahçılar kestiler, şey yaptılar diyor.
Allah.
10 gün önceden. Cefiç'e girince. Bu bir. İkincisi mesela bizim sünnette gelen kriterlere göre hayvanın kulağının küpesi olmaması gerekiyor. Kulağına müdahale edilmemiş olması gerekiyor. Bunu kimse gözetmiyor bu kurumlarda. Ha, bunları göze alıp da ben kurban değil de ben et bağışlamak istiyorum derse o müstesna, o sadaka olarak geçer. Ama kurban kurban olarak yerine gelmez.
Yani o niyet yerine gelmemiş mi oluyor?
Kurban yerine gelmez ama sadaka yapmış olur. Yani sadaka yani, olarak et vermiş olur.
Yani
mesela
şey kurban bayramında
gününden önce keserlerse tabii bayram namazından önce kurban günü bile olsa bayram namazından önce kesene yeniden kesmesini emrediyor bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sanki ona vacip oluyor. Çünkü kesmeye niyet etmiş. Ama vaktinden önce kesinden dolayı Allah Resulü emrediyor. Onu geçersiz sayıyor.
Bu kulak mevzusunda o zaman normalde yani bu vekaleten değil. Normalde de bir sıkıntı var.
Tabii normalde
de. Vatandaş diyor ya kulak küpesiz oldu muydu diyor. Şey kayıtsız diyor. Kulaksız kesecek kurban kurbanlık bulunamıyor.
Diyor, arayan buluyor da.
Arayan buluyor da.
İnsanlar bu işin üstünde düşse ilçe tarımlar mecbur başka bir yöntem bulmak zorunda kalırlar. Bu kayıt işi için. Ama insanlar üzerine düşmediği için bu sistem böyle gidiyor.
Şimdi şey diyorlar hocam, çip takacaklarmış yani. İçine girecekler, yaracak.
Kulağı mı?
Kulağı.
Niye kulağı takıyor?
Büyük ihtimalle gene oraya tekrar. Aynen, ama mesela o kapandıktan sonra öyle bir şey yapmış olsa dahi o yar, o kapandı, yarma kapandı, öyle bir şey yok. Normal şey, yara izi gibi kapanıyor. O içinde kalacak o çip. Onun bir mahsuru olur mu o şekilde?
Şimdi biz onu bilemeyiz. Biz gördüğümüze bakarız. Kulağında yuvarlak delik, enine, boyuna, önden, arkadan yarılmışı bu şekilde geliyor hadis. Biz bunları göremezsek sorun yok. Ama madem öyle bir şey yapacaklar, niye kulak?
Genelde öyle yapıyorlar da.
Emreden emrediyor hocam.
Şimdi hakikaten o insanlar belki bunu bilinçsiz yapıyor da, yani tarım müdürlükleri falan, bu şeytanın emri. Emredeceğim.
Hayır, diyor, Diyanet buna bir şey, Diyanet işte buna bir şey demiyor diyor. Yani sonuçta bunu en azından bizim ülkemizde üstlenen bir kurum var, adam gibi yapmıyor. Yani. O yüzden insanın kendisinin çok inceleyici olması lazım, bilmesi lazım birçok şeyi.
Evet.
Diyanet işleri bu işi hakkıyla yapmış olsa vatandaş haklı olarak yani şey yapar. Yani,
Diyanet bunu şey görmüyor ki, problem görmüyor. Hatta Arap devletlerinde bile bir sürü yani. Mesela Hanbeli mezhebinde 3'te 2'si, 3'te 1'i falan. Veya işte kulağına müdahale edilmiş hayvanı kurban etmek mekruhtur diyor. Allah Resulü kurban olmaz diyor, yasaklıyor. Bunlar mekruhtur diyor. Yani böyle birilerinin görüşlerine baktığın zaman bir sürü problemle karşılaşıyorsun. Ama bizim muhatap olduğumuz şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözleri. Yani biz toplum olarak bunu iyi algılamamız lazım. Yani Allah ve Resulünün sözlerine birer fert olarak muhatap olmasını bilmek. Toplumda nasıl bir anlayış var? Allah ve Resulüne alimler muhatap olur. Onlar bize ne aktarsa biz onlara bağlıyız. Ama böyle değil. Allah emrini verdiği zaman Resul size neyi verdiyse ona alın. Neyi sakındırdıysa ona derhal son verir. Bu avama da alime de bir şey. Emir. Yani toplum olarak bunu bir hazmetmemiz lazım önce. Yani Kur'an ve sünnete hepimiz muhatabız. Ama boş verici veya kolayına kaçmacı bir anlayış olduğundan diyor ki adam ya bu alimlerin vazifesi veya hocaların vazifesi. Diyanet ilgilensin. Bu son derece yanlış. Bu kadar yanlışların devam etmesinin sebebi de bu. Hocaların böyle haddini aşmasının sebebi de bu. Siz bana hiç delil sormayın. Ben neler neler yaparım. İki günde şeyh olurum, havada uçmaya başlarım bundan sonra. Yani bunu isteyenler var demek. Adam çıkıyor oradan, ben diyor hadisçiyim diyor. Diyanet İşleri Başkanı. Ama hadise tabi olma yok. O diyor eskide kalmış. Diyor. Öyle gözlemle falan diyor. O diyor eskide kalmış diyor. Senin o hadiste ne alakan var ki o zaman?
Kendisinin ne kadar aciz ve ne kadar aşağılık bir sözü olduğunu ispatlıyorlar. Bir de şey var hani milliyetçi ırkçılık mevzusu da var. Oradan gibi.
Siyasi. Yo bunlar modernist düşünüyorlar biraz. Mehmet Görmez. Yani hadisler o kadar şey değil onlara göre. Yani bu adamların zamanında araştırma ödülü verdikleri adam Bünyamin Örül, o da Ankara kolu mezunu. İşte profesör ve yukarı başı. Ona o zamanlar reddiye vermiştim. İşte jüri de sayılıyor böyle. Birincilik ödülü vermişler. Sene 96'da Sahabenin Sünnet Anlayışı kitabın ismi. Orada bak şöyle ifadeler var. Bir sürü böyle ifadeler var da ben sadece örnek kavimlerini söyleyeyim. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor bunu diyor. İşte yetiştiği çevre kültüründen böyle işittiği için söylemiş olabilir diyor. İşte farelerin işte süt içmemesi sebebiyle bunların Yahudilerden döndürüldüğünü zannetmiş olabilir diyor. Yani bu çevreden, İsrailiyattan duyduğu şeylerden kaynaklanmış olabilir diyor. Başka bir yerinde işte Cibril ile Allah Resulü arasındaki diyor ilişki diyor çok sınırlıdır, çok azdır diyor. Ben de yazdım oraya, sen nereden biliyorsun? Arada sen mi vardın? Hangi bilgiyle söylüyorsun bunu? Yani peygamber anlayışı bu olunca yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl kendi karşılaştığı vakayı kendi yorumladı. Biz de yeniden yorumlarız. Yani Kur'an-ı Kerim'i kendi mantıklarına göre yeniden yorumlamak. Kur'an mahluktur fitnesinin içeriği bu zaten. Yani Kur'an mahluktur sözünün anlamı bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı değil, her asırda değişebilen, yenilebilen, yenilenebilen, farklı farklı şekillerde tefsir edilebilen bir kitaptır. İşte bu tarihselciliktir. Tarihsel anlayışa göre Kur'an manalar değişir. Bunlar bu tezin savunucuları. Öyle olunca tabii ki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini şu an devre dışı bırakmak için uğraşıyorlar. Adamların umurunda değil. Ebu Said Hoca şey demiş. Bir tane konferansında Mehmet Görmez'in o zaman toyluk zamanları konferansı sunmuş. Şekilcilik falan böyle bir şeylerden bahsetmiş. İşte dinde şekilcilik yoktur gibisinden. Tabi burada sünnette gelen şeylere saldırı var. Sakal olsun, işte paçalar kısaltmak olsun falan. Sohbetten sonra, konferanstan sonra hoca demiş ki buna sen demiş böyle mi diyorsun şimdi demiş. Evet demiş yani şekilcilik yok dinde falan. O zaman demiş şu paçanı bir kısaltsana bir keseyim şunu demiş. Yo o da olmaz, uymaz falan. Hani şekilcilik yoktu? İşte şu konferansın metnini ver bakalım bana demiş. O da yok bu daha ham demiş. Ham bize o zaman niye yutturdun burada demiş. Madem Hamdi'den niye bize sundun demiş. Madem sundun ver bu notları bize. Yani bu şekilcilik gibi yorumlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelene direkt saldırı içeriyor. Yani bunu şekilcilik ismi altında şimdiye kadar solcular kullanıyordu. Bakıyorsun aynı ağızlar bunlar. Bunlar da var. Ben mesela Sufiydim o zamanlar geç. Üstümde cübbe var. Başımda takke. İşe gidiyorum de. Memurum. İşte yanıma da sosyetik diyebileceğiniz bir adam oturdu falan. İşte niye böyle falan filan. Bu şekilcilik değil mi? İslam'da şekilcilik var mı yok mu falan filan. Yani o tip insanların yani dinin her şeyinden razı olan insanların söylemleri bunlar. Şimdi bunu bunlar ilahiyatçı kılığıyla söylüyorlar. Yahu şekilcilik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. Bu şekilcilik. Hacda ihrama giriyorsun bu şekilcilik. Diyanet İşleri Başkanı niye ihrama giriyor orada? Yani şekilcilik yoksa yani dinde istenen bir şeyler yoksa günlük kıyafetleriyle gitsin bakalım hacı yapsın yapabiliyorsa. İslam'ın istediği bazı şeyler var. Paçayı kısaltman emrediyorsa kısaltman gerekir. Kadınlara şöyle örtüneceksin diyorsa öyle örtünmen gerekir. Erkeğe şöyle giyineceksin diyorsa yani dinde gelen bir şekil var. Müslüman, Müslüman şeklinde olmak zorunda. Saçı da Müslüman gibi olmak zorunda, sakal da Müslüman gibi olmak zorunda, giyimi de Müslüman gibi olmak zorunda. Çünkü benzeşmenin kalplerde bir benzeşme getireceği, yani bugün psikologların dahi alenen ilan ettikleri bir şey. Kadın elbisesi giyen erkeklerin tabiatında kadınsılaşma olduğu. Erkek elbisesi giyen kızların tabiatlarında bir erkeksileşme olduğu. Yani psikologlar tarafından da tespit edilmiş bir şey. Ve ben bunu şöyle de bizzat yaşadım. Yani memur olduğum sıralarda. Tabii diğer insanlar gibi giyiniyoruz. Şeklimiz o biçim. Hiçbir fark yok görünürde. Öyle olunca ben kendi kendime şöyle düşünmeye başladım. Ben dedim şimdi dedim bu toplumda günah işlesem dedim kimse beni kınamaz. Yanlış bir şeyler yapsam hiç kimse beni kınamaz. Ama dedim sakallı olsam veya Müslüman bir kılığım olsa en azından Müslümana ait bir giyim tarzım olsa hemen ilk önce bir nefsi muhasebesini yaparım. İlk önce bir vicdanım o kötülüğe şey yapar. Bu bile benim için büyük bir kazançtır. Yani hakikaten böyle insan bu kılık kıyafet içerisinde bulunduğu topluma benzediği an ister istemez günahlarla arasında bir engel görmüyor sanki. Yapsan kimse karışmaz. Ama demek ki insanların da bir şeyi var. Yani haya dediğimiz şey budur zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir toplum içerisinde büyük bir kimseden, saygıdeğer bir kimseden haya ettiğin gibi yalnız iken Allah'tan haya et buyuruyor. Yani ikisini de koruyacaksın demek. Toplum içerisinde de bir şeyin var. Mesela bu toplum içerisinde yani dinde gelen tesettür nedir erkek için? Dizle göbek arası. Ben dizle göbek arasını örsem Allah'ın indinde günahkar olmam. Ama bu toplum içerisinde haya engelliyor değil mi? Şimdi buradan düşündüğün zaman erkek kadından çok daha fazla örtünüyor. Dışarıdaki kadından.
Tabii.
Yani bize emredilmeyen şeylerimizi biz örtüyoruz. Ama kadın emredilen yerlerini açıyorlar. Yani tesettürlü kadınlardan bahsediyorum bir de. Örtmelerini edildiği halde kadınlar bu tesettüre riayet etmiyor ve bundan rahatsız oluyorlar bir de. Rahatsız olanlar var. İşte ağır geliyor, zor geliyor falan diye. Biz erkekler olarak aslında kadınlardan daha fazla örtünüyoruz. Yani şimdi demek ki biz neden böyle örtünüyoruz? Bu haya. Peki bizim bu kadınlarımızı böyle dar pantolonlarla, yani ben erkek olarak utanıyorum inanın. Ben pijamamla veya eşofmanımla ekmek almaya çıksam bundan utanırım. Kadınlar nasıl çıkabiliyor böyle? Haya duygusu öldürülmüş demek. Yani insanların da arasında cereyan eden bir şey olması gerekiyor. Allah'ın ahkamının delinmemesi için insanlar arasında bir haya ne denir sistemi mevcut bulunmalı. Bu gerekiyor. Bundan öte vicdani muhasebe. Yani sen bu hayayı kaldırdığın anda vicdani engelleri saf dışı bırakmış oluyorsun. Ondan sonra böyle bir hayata da alıştığın anda bu sefer senin gibi olmayandan nefret etmeye başlıyorsun. Dinini yaşayanı aşırı görmeye başlıyorsun. İşte bunlar yanlış yapıyor demeye başlıyorsun. Ve safa safa, safa safa helake doğru Allah muhafaza insan sürükleniyor. Bu yüzden en ufak bir şeyi kaptırmamak lazım. Allah yardımcımız olsun.
Allah razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir diyor. Az önce de ifade ettiniz. Haya da imandandır diyor.
İmandandır şubedir.
O zaman burada imanda problem oldu. Gündeme gelmez mi hocam?
Tabi imanda bir eksilmedir. Aslında işin bir de şu yönü var. Yani bir insan Allah'tan haya ettiğinde o kendisinden haya edilen bir insan oluyor. Şimdi Sivrihisar'da çalışırken tabi orada öğretmenler de var. Bir gün hizmetli evine davet etti. Herhalde bir iftar yemeğiydi. Bir gittim. Köy Çerkez köyüydü. Çerkezleri de bir adet var. Bilirsiniz belki. Bunlar yedi göbek sayarlar. Birbirlerine mahrem gibi davranırlar. Sarılırlar kadın erkek falan. Yani namahrem görmezler. Böyle bir haremlik selamlık olayı kalktığı için uygulamada olmadığı için yabancılar da aralarına girdiğinde haliyle haremlik selamı hiç uygulanmıyor. Ben de bir gittim. İşte orada hemşireler, bizim iş yerinde çalışan hemşire, öğretmen falan tavla oynuyorlar. Ben hemen başka bir odaya geçtim. Onların yanına durmadım. Girmedim. Ertesi gün hemşireler dedi ki ya dedi işte bizim o Necmettin Hoca diyorlar öğretmenmiş. Ya bu da işte beş vakit abdest alan namaz kılan birisi ama diyor. Biz senin yanında çekiniyoruz diyorlar. Ama onun yanında çekinmiyoruz diyorlar. Niye? Çünkü onlarda bir şey yok. Münkere mani olma, bundan rahatsız olma gibi bir duygu yok. Bir insan da böyle bir basit bir şeyde karşılaştığı zaman biz diyor senden çekiniyoruz diyor. Yani biraz daha kendimize çeki düzen vermek zorunda hissediyoruz kendimizi diye. Bunu açıkça söylediler mesela. Dedim öyle olması gerekir zaten. Yani bu yanlış bir şey değil. Olması gereken bu. Böyle olunca demek ki insan Allah'tan haya ettiği zaman etrafındakiler bu kimseden haya ediyor. Yani bu sistemin muhafazası için başkaları terk ediyorsa ben de terk edemiyorum. O eksikliğin yani iman, toplumsal imanın kaybolmaması için bu senin üzerine toplum olarak da bir vazife. Sen bunu yerine getirdiğinde imanın artıyor demek ki. Yerine getirmediğin zaman imanın eksiliyor. Çünkü iman 70 küsur şubedir hadisinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en üstün şubesini sayıyor. La ilahe illallah sözü. Yani demek ki en üstünleri akideyle ilgili meseleler diyoruz. En düşüğü diyor, yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak diyor. Şimdi sen la ilahe illallah terk edersen dinden çıkarsın. Yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmasan günah bile işlememiş olursun. Ama yaparsan sevap kazanıyorsun, imanın artıyor. Ama hayaya gelince, hayayı terk ettiği zaman günah kazanıyorsun, dinden çıkmıyorsun ama imanda eksilme oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en tepeden, en aşağıdan ve ortadan bir numune veriyor aslında. İman 70 şubedir hadisinde. Mesela selam vermek. Farz mı? Selam vermek farz değil. Ama verildiği zaman almak farz. Selam almayan bizden değildir buyurulmuş. Selamımızı almayan bizden değildir buyurmuş. Ama selam vermeyen bizden değildir buyurulmamış. Şimdi tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Her verdiğin selamdan dolayı ecir kazanıyorsun. Yani bu senin imanını artırıyor. Ecrinin artması, imanın artması demek. Vermediğin zaman sadece artış sağlamamış oluyorsun. Günah işlediğin zaman ise selam verilip de selam cevaplamadığın zaman mevcut imanından bir eksilme oluyor. Yani biz iman mücadelesi veriyoruz. Allah katında mesela bir toplumun Allah'ın yardımına ulaşması, nusretini kazanması, desteğini kazanması iman edip salih ameller işlememize bağlanmış. Siz de iman edip salih ameller işlerseniz sizden öncekileri yeryüzüne hakimler kıldığımız gibi sizleri de hakimler kılarız buyuruyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin şaşmaz bir vaadi. Bizim burada eksiğimiz olmasa zaten bu kadar Müslümanlar olarak muhakkak biz dünyayı bambaşka bir dünya yapardık. Ama bakıyorsun iman noktasında Allah'a iman nasıl, Resul'e iman nasıl, kitaba iman nasıl? İnsanlar hiç okumadığı bir kitaba iman ettiklerini söylüyorlar. Ne Arapçasını ne mealini. Yani bu nasıl bir iman? Bunu başta insanlar kabul etmiyor ki Allah Azze ve Celle hiç kabul etmez. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman, yani iman kelimesini insanlara sorsanız herkes bir tarif getirir. İşte inanmaktır, şöyledir, böyledir, tasdik etmektir, doğrulamaktır. Bunların hepsi imanın lugat manasına girer. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bile Allah Azze ve Celle hitaben buyuruyor ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde asla müşriklere yanaşmamış, yani şirk işlememiş birisi. Kendisinden Lat'a yemin istendiğinde ben Allah'tan başkasına yemin etmem diyen birisi. Fıtratıyla doğruları bulmuş birisi olmasına rağmen, yani şirke bulaşmamış birisi olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani o iman tanımını yapmak sana bile düşmez. Ancak vahiy ile, yani kitap nedir bilmezdin ne demek? O kitabı açıklamak bize düşer. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey bilmeyen birisiymişti. Beşeri vasfıyla. O halde onun kitabı açıklayan her sözü Allah'tan bir vahiy. Kitabı bilmeyen bir kimse nasıl kitabı açıklamakla memur kılınsın? Nahl 44'te olduğu gibi. Sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın. İnsanlara indirilen Kur'an-ı Kerim, bunu biliyoruz. Peki peygambere indirilen, o Kur'an'ı açıklamak için indirilen zikir ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Yani Allah Azze ve Celle insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an'ı beyan etmesi için kendi katından gönderdiği zikirle bildiriyor. Ve bunu da diyor ki zikri biz indirdik, onun koruyucusu biziz. Yani sünneti biz indirdik, onun koruyucusu biziz demektir bu ayet. Sadece Kur'an olarak meallendirildiğini düşünün. Bazı meallerde çünkü işte Kur'an'ı biz indirdik, biz muhafaza ederiz diye tercüme ediyorlar. Öyle düşünelim. Şimdi işte kek, börek ustası düşünün. Bu börek ustasının tek bir usta kalmış bunu böyle beceren. Ve çırağına diyor ki benden sonra bu işi sen devam ettireceksin. Yani bu böreği bu şekilde, yani meşhur bir börek, sen devam ettireceksin diyor. Ama buna tarifini vermiyor. Tarifi kendisine kalarak ölüp gidiyor. Şimdi bu çırak hangi bilgiyle, neyle bu böreği korusun? Veya bu mesleği devam ettirsin? Coşkun abi oymacı bana dese ki işte benden sonra bu oymacılık mesleğini sen devam ettir dese. Ben nasıl devam ettireyim? Bu benim nasıl bundan mesul tutar? Ben bu işi hiç bilmiyorum ki, bana öğretmemiş. Öğretmediği şeyi benden nasıl ister? Allah Azze ve Celle ne diyor? Zikri biz indirdik, onun korucusu biziz. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki demek ki insanlar Kur'an'ın anlaşılması için sünnete muhtaç. Sana da zikri indirdik ki onlara ne indirildiğini beyan edesin, açıklayasın. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Sünnetlerde şimdi şaibeler var diyorlar, yani işte sahih olmayabilir, İşte zaman içerisinde bir sürü hadis uydurulmuştur. Dolayısıyla hangisi sahih, hangisi uydurma ben nereden bileyim diyerek yan çiziyorlar şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden mesul tutar mı kulunu? Yani bu insanların bile kabul etmediği, bu meslek devrinde bile kabul etmediği bir şeyi Allah Azze ve Celle'ye nasıl nispet edebiliriz? Yani demek ki bu zikir ancak peygamberin beyanıyla, Kur'an ancak peygamberin beyanıyla anlaşılabiliyorsa, insanlar buna muhtaçsa, şayet zikir Kur'an diye tercüme etsen dahi, Kur'an korunup da onun tarifi, onun beyanı, onun açıklaması korunmamışsa Allah Azze ve Celle insanları asla güç getiremeyecekleri bir şeyden mesul tutuyor demektir. Bunu da Allah'a asla nispet edemeyiz. Ondan sonra biz hadislere neden güveniriz? Yani her hadise değil tabii ki, belli bir usul kriteri var bunun. Sahih olanına güveniriz, sahih olmayanına itibar etmeyiz. Bunun neden böyle? Çünkü Allah Azze ve Celle dinde şahitlik müessesesini bize farz kılmış. İnsanlar arasında mesela bir cinayet meselesi olsa iki şahit istenir. İki şahit ne yapar? Zinada dört. Katil de iki kişi. Normalde mesela senin canın masumdur. Yani senin canın suçun ispatlanıncaya kadar temizdir, suçsuz kabul edilirsin. Ama iki şahit işte yalanını görmediğin, zahirde işte büyük günahları açıktan işlediğini görmediğin iki tane şahit geliyor diyor ki bu falanı öldürdü diyor. Sen onların kötü bir haline vakıf olmamışsın. Doğru biliyorsun. Ama hakikaten onlar yalan söylüyor da olabilir. İhtimal değil mi? Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Böyle yalanına şahit olmadığınız, günahkarlığına şahit olmadığınız iki kişi size şahitlik ettiği zaman onun gereğiyle bu hükmü verin diyor. Bunun kısas olarak canı gider değil mi? Yani aslı itibariyle haram olan bir can helal hale gelir. İşte hadisler konusunda ise bir kişinin şahitliği bile yetiyor. Yani nasıl zinada dört, iki yetmiyor, üç yetmiyor. Katilde bir kişi yetmiyor, iki kişinin şahitliği. Ama dini hükümlerde bir kişi bile yetiyor. Zikir ehline sorun diyor. Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. Fasığın haberini bile hemen reddetme yok ha. Fasığın haberini bile hemen reddetme yok. Araştırın diyor. Peki bu haberi getiren sadık salih birisi ise onu alın kabul edin demektir. Şimdi bu haberini getiren adam diyor ki bize Allah Resulü böyle buyurdu diyor. Farz edelim ki bu adam yalan söylüyor veya yanılıyor da olabilir. Ama biz bunun yanıldığını ispatlayamamışız. Yalan söylediğine şahit olmamışız. Günahkarına şahit olmamışız. Ve Allah bize bunun haberini kabul etmeyi farz kılıyor. Onun yalanıysa, yanılmasıysa ona kalıyor. Bizden mesuliyet gidiyor. Bize sadece onun verdiği habere tabi olmak. Yani o Allah'ın emri. Biz orasına karışmıyoruz. Bak. Allah zaten ancak doğru olanı bu şekilde koruyor. Yani Allah'ın gerçekten ince hikmetleri var burada. Nasıl? Mesela bir dönem düşünün. Falanca asır diyelim 5. asır. 5. asrın ehli olan alimler tarafından işte bir ravinin durumu yalancı olduğu veya zayıf olduğu tespit edilememiş ve rivayetine sahih hükmü verilerek onunla amel edilmiş. O tabaka bununla amel ediyor. Allah'ın bu kevni bir hikmetidir bak. Bu sebeple bir bidat girebiliyor. Sonra bir sonraki asırda bir tane alim çıkıyor diyor ki bunun ravilerinden falanca öncekiler tespit edememiş ama onunla aynı asırda olan falanca münekkit alim, bu işin uzmanı alim diyor ki bu şöyle yanılır, şöyle hata eder, şöyle işte hadisleri karıştırır veya hadis uydurur diye bunu tespit ediyor. Bu asrın ehline de bu ilim ulaşınca herkes kendisine ulaşan ilimden mesul ve bunu reddetmekle mükellef. Yani herkes kendisine ulaşanla mesul. Şimdi hadis inkarcılar diyor ki ya siz diyor sünnete vahiy diyorsunuz. Evet. Sünnetin zayıfı, vahyin zayıfı sahih olur mu diyor. Kur'an'ın ayetin sahih ayet, zayıf ayet diye bir şey var mı diyor. Böyle bir kıyaslamaya gidiyor ve diyor ki mesela yani şayet bu din korunmadaysa, bu koruma altında hadisler de giriyorsa bu vahyin korunmasına, o zaman niye herkes her hadisi bilmiyor? Bu Allah Azze ve Celle'nin hikmeti konusundaki cahillikten kaynaklanıyor. Mesela şöyle düşünün. Aynı şeyi biz Kur'an hakkında söyleyebiliriz. İnsanlar Amerika'da Furkan adı altında uydurma bir Kur'an yayınlamadılar mı? Bu Allah'ın kitabına en ufak bir leke getirdi mi? Başka yerlerde de yapıyorlar. Rahibin birisi alıyor, yırtıyor, parçalıyor güya, yok etmeye kalkıyor. Yok. Bu Kur'an'a herhangi bir leke getirmiyor. Veya birileri Kur'an'da eksiltme yapıyor, artırma yapıyor. İşte Cengiz Han kendine göre bir yasık diye kanunname çıkarıyor. İşte Allah'ın dini bundan sonra budur, bununla hükmedilecek diyor. Bunlar Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına en ufak bir leke getirememiştir. Ama bunların olması tarihi bir vaka. Diğer taraftan, o zaman neden hadislerin hepsini bilmiyoruz biz? Din korunduysa, sünnetler vahiy ise, vahiy koruma altındaysa neden biz hadisleri bilmiyoruz hepsini? Veya bazısı sahih, bazısı zayıf. Bakın şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken uzak diyarlardan bir takım elçiler geliyorlardı. Allah Resulü'nden o ana kadar Allah Resulü'ne ne vahiy inmişse bunu öğreniyorlar. Dinin ahkamını öğreniyorlar. 15 gün, 20 gün icabında kalıyorlar. Memleketlerine dönüyorlar. Memleketlerine döndükten sonra Allah Resulü bir hükmün nesedildiğini bildiriyor. Bu nesih belki onlara ömürleri boyunca hiç ulaşmıyor. Allah Resulü hayattayken bu Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Hadisleri hiç katmayalım isterseniz. Hiç tamam. Fark etmez.
Ora gene aynı şekilde amel ediyor. Onunla amel ediyor.
Tabii. Yani demek ki bu mesele bizim Allah Azze ve Celle'nin kevni takdirine, kevni sünnetine bizim müdahale alanımız değil. Allah Azze ve Celle bizi neyden mesul tutuyorsa bizim alanımız burası. Kulluğu yerine getirmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek.
Selamlaşma konusunda biraz daha sıkıntı konuşuruz.
Selamlaşma?
Yani günümüzde kalmadı bitti. Ne şekilde değişti. Bir selamlaşmaya artık öyle
görüşürüz.
He. Kaç sen ne
şimdi
yani, sahih olan nedir?
Elle başla selamlamayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hristiyanların, Yahudilerin yani Müslüman, gayrimüslimlerin selamlama şekli olarak bildiriyor ve Müslümanların selamını selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyerek bu şekilde olduğunu bildiriyor. Yani hepsi caiz. Esselamu aleyküm diyebilirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyebilirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyebilirsin. Bunların her birine 10 sevap takdir etmiş. Selam cevaplarken de Esselamu aleyküm diyene fazlasıyla cevap vermek daha faziletli. Ya misliyle ya fazlasıyla alın diyor Allah Azze ve Celle ayette. Ve aleyküm selam. Kısa olarak bu yeterli. Ama sana Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsa ve aleyküm selam ve rahmetullah diyerek misliyle vermen gerekir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh diyorsa yine misliyle verirsin. Fazlasını nasıl verirsin? Ve mağfiretuhu. Bu da Bukhari'nin Tarihül Kebir'de, Taberani'nin Mucem'inde. Sadece selam alırken, selam verirken ve mağfiretuhu'yu ekleyemiyoruz. İbn-i Mace'de zayıf bu. Sadece selam alırken ve mağfiretuhu var. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki misliyle veya fazlasıyla karşılayın selamını emrinin şeyidir. Elle başla selama gelince bazen şöyle zaruretler olabiliyor. Adam uzakta oluyor, arabada oluyor, başla veriyorsun. Biz burada kafirlere muhalefet için başımızla selam vermek zorunda kalsak dahi, yani selam verdiğimizin bilinmesi için, biz bunu selam cümlesini telaffuz ederek kafirlere muhalefet edebiliriz inşallah. Bu arada biz... Evet. Geç geçeceğiz galiba.
Hayır inşallah Hatay'da.